Ayrım 69.
Bunu yaparken başlangıçta sahip olduklarından daha aşırı görüşler geliştirmek ve sonra da o yöne kaymak eğilimindedir. Bernstein ve Winokur, 1975. Buraya kadar çok iyi. Fakat hala grup tartışmalarının ya da yalnızca gruptaki diğerlerinin tercihlerini duymanın neden aşırı görüşler üretmek eğiliminde olduğunu sorabiliriz. Winokur, Troop ve Bernstein, 1975. Eğer herkes yalnızca kendi görüşünü savunmayı sürdürseydi, görüşler her bireyin seçiminin ortalamasından daha aşırı olmazdı. Ve bir kaymadan da söz edilemezdi. Böylece yaşamsal soru bu aşırı görüşlerin niçin ortaya çıktığı ile ilgilidir. Bir olasılık her bireyin başkalarına ya da yalnız olduğunda belki kendini etkilemek için gerçekten iyi görüşler geliştirmek istemesidir. Bir kişi yeni ve daha iyi görüşler ararken aşırılarını geliştirme yönünde bir eğilim bulunabilir. Kuşkusuz aşırı konumlar ortadakilere göre daha heyecan verici ve etkileyici olmak eğilimindedir. Ayrıca ikna edici görüşler açıklamasını kültürel değerler açıklaması ile birleştirmek de olasıdır. Belki insanlar aşırı görüşlere daha fazla değer verildiği ya da öyle olduğunu düşündükleri için aşırı görüşler geliştirmektedirler. Sonra da bazılarını kendilerinin önerdikleri yeni görüşlere tepki olarak konumlarını değiştirmektedirler. Birlikte alındığında iki açıklama böylece aşırı uçlara kaymayı oldukça güzel açıklayacaktır. Kültürel değerler niçin belirli türden görüşlerin ortaya çıkma eğiliminde olduğunu açıklar ve ikna edici görüşler açıklaması kayma sürecinin oluşumunu betimler. Özet 1. Başka insanlarla birlikte olma yalnız olmaktan farklı tepkilere yol açar. Hiçbir etkileşim yokken en yalın etki toplumsal hızlandırmadır. Yalın işlerde edime iyileşirken karmaşık işlerde kötüleşmektedir. Bunun nedeni başkalarının varlığının belki de değerlendiriliyor olma duygusundan dolayı güdülenmeyi artırması olabilir. İkinci bir olasılık, başkalarının varlığının bireyde yarışmacı duyguların uyanmasına neden olmasıdır. 2. İşbirliği yapmaları durumunda kendi edimlerini iyileştirecek ve daha fazla para ya da puan kazanacak bile olsalar, insanlarda yarışma yönünde bir eğilim vardır. Kazanılabilecekleri yani özendiricileri artırma yarışmanın derecesi üzerinde tutarlı bir etki yapmamaktadır. 3. Karşıt iki taraf birbirlerini tehdit ettiklerinde tehditler işbirliğini azaltmak eğilimindedir. Fakat eğer yalnızca bir taraf diğerini tehdit ederse kazancı parantez içinde tehdit eden tarafın artmak eğilimindedir. 4. İletişim, katılanların niyetlerini ortaklarına açıklamalarına olanak sağlayarak genellikle işbirliğini artırmaktadır. 5. Bir grup bir problemi bir bireyden daha hızlı ve iyi çözebilmekle birlikte gruplar genellikle aynı sayıdaki bireylerden daha iyi değildir. Örneğin 5 kişiden oluşan bir gruba karşı yalnız başlarına çalışan 5 kişi. Ancak bu problemi çözmek için gerekli farklı bir dizi beceriyi de içeren birçok etmeni ve belki de üyelerin birbirlerini ne kadar iyi tanıdıklarına ve ne dereceye kadar birlikte çalışabildiklerine bağlıdır. 6. Bazen gruplar yalnız olsalar da üyelerinden hiçbirinin girmeyeceği davranışlara girerek kalabalıklar gibi davranırlar. Bu bir bölümü ile bireyselliksizleştirmeden kaynaklanıyor olabilir. Her bireyi bir dereceye kadar kişiliğini ve sorumluluk duygusunu yitirir. 7. Risk açısından bakıldığında gruplar çoğu durumda bireylerden daha aşırı kararlara varırlar. Bazen daha tutucu, bazen de daha riskli davranırlar. Buna riskte kayma adı verilir. Fakat daha uygunu her iki yönde de olması nedeniyle uçlara kayma olarak adlandırılmasıdır. 8. Uçlara kayma etkisine ilişkin birçok açıklama önerilmiştir. A. Riske girme eğilimindeki insanlar daha ikna edicidirler. B. Grupta sorumluluk dağılır. C. Riske girme eğilimine aç parantez ya da bazen tutucu davranma eğilimine kapa parantez kültür tarafından değer verilir ve grup bu değere uygun davranmayı sağlar. D. Bir grupta üretilen görüşlerin sayısı, aşırılığı, aç parantez, riske girme ya da tutucu davranma eğilimi, kapa parantez, desteklemek eğilimindedir. Ve bu görüşlerin çıplak sayısı grubu fikrini değiştirmeye ikna eder. İlk iki olasılık genellikle desteklenmemektedir. Öte yandan kültürel değer ve ikna edici görüşler açıklamaları genellikle kabul edilmektedir. İkisinin bileşimi daha tam bir açıklama sağlayabilir. 15. Bölüm. Kentsel ve Çevresel Psikoloji. Sayfa 580. İçinde yaşadıkları çevre insanları etkiler. İnsanların çokluğu, büyük binalar, kalabalık caddeler, fazla gürültü ve olanak çeşitliliği, kırsal yerleşim merkezlerinin göreli sessizlik ve hareketsizliğinden daha farklı bir mizaç ve davranış üretir. 30 katlı bir binada yüzlerce başka aile ile birlikte yaşamak, kendi özel evinizde yaşamaktan oldukça farklıdır. Böyle bir binanın özgün tasarımı ile orada yaşayan topluluğun özel nitelikleri sizi etkileyecektir. Oldukça yeni olan çevresel psikoloji alanı, işte bu etmenlerin insanları nasıl etkilediği ile ilgilidir. Kuşkusuz dünyadaki hemen her şeyi çevremizin bir parçası sayabiliriz. Bu kitapta tartıştığımız her konu genel anlamda çevresel psikolojinin yönleri içine girer. Ancak çevresel psikologlar durumun toplumsal ya da kişisel niteliklerinden çok temelde fiziksel nitelikleri üzerinde odaklaşmaya karar vererek keyfi bir ayrım yapmaktadırlar. Bu alan özellikle gürültünün etkileri ile mekanı kullanmamızla, kalabalıklarla, binaların tasarımı ile ve genel olarak kentlerle uğraşır. Sırasıyla bunlardan her biri üzerinde duracağız. Fakat görüleceği gibi bu etmenlerin çoğu birbiriyle iç içedir. Gürültü. Değişik çevreler gürültü dereceleri bakımından farklılıklar gösterirler. Bu özellikle önemlidir. Çünkü endüstriyel yaşamın büyük bir bölümü gürültü üretimini içerir. Trafiği, yapılaşması, her türden makineleri ve insanları ile çağdaş kent aşırı derecede gürültülüdür. Kırsal, kente bitişik ve kentsel toplulukların belki de en çarpıcı farkı kentte bizi saran hemen hiç kesintisiz gürültüdür. Doğal olarak dünya hiçbir zaman sessiz olmamıştır. Nerede olursanız olun, çok çeşitli gürültülerle karşılaşırsınız. Fakat kırsal gürültülerle doğal gürültüler kentin gürültülerinden oldukça farklı ve genellikle daha az gürültülüdürler. Kentten taşraya ya da taşradan kente göçen birisi gürültü düzeyindeki değişikliğin hemen farkına varır ve her iki halde de değişiklik genellikle rahatsız edicidir. Kente göçenler için bu kesinlikle doğrudur. Fakat kendilerini taşrada bulan kentliler için de doğrudur. Kente araba ve kamyon seslerine alışmak güç olduğu kadar ya çok sessiz olduğundan ya da böcek ve kuşların neden olduğu hengame yüzünden bir köyde uyumak da genellikle zordur. Dolayısıyla gürültülerin dikkatimizi çektiğini ve genelde onlara karşı duyarlı olduğumuzu biliyoruz. Fakat gürültünün üzerimizdeki etkileri nelerdir? Yanıt gürültünün düşebileceğimizden daha az etkili olduğu yönündedir. Kısa süreli gürültüye uyum. Gürültü üzerinde araştırmalardan elde edilen en önemli bulgu insanların çok çabuk uyum sağladıkları yönündedir. Gürültü patlamaları ile karşılaştığımızda ilk tepkimiz güçlüdür. Ürküntü adı verilen bu tipik tepkiyi herkes bilir. Beklenmeyen yüksek bir ses sıçramamıza, mide kaslarımızın gerilmesine, gözlerimizi kırpmamıza ve genelde fiziksel olarak tepki göstermemize neden olur. Gürültüyü bekliyor bile olsak, artan kan basıncı, terleme ve diğer uyarılmışlık belirtileri ile fizyolojik olarak tepki gösteririz. Ek olarak fazla gürültü, iş görme yeteneğimizi de olumsuz yönde etkiler. Çok gürültülü bir ortamda hem yalın hem de karmaşık işlerdeki edimimiz, yani performansımız daha kötüdür. Çok yüksek ses biraz denge bozucudur. Fizyolojik uyarılmaya neden olur ve alıştığımız düzeyde işlev görmekten bizi alıkoyar. Fakat bu sürekliliği kesici etkiler genellikle kısa bir süre için söz konusudur. Aşırı ölçüde yüksek seslere bile kısa zamanda alışır uyum sağlarız. Fizyolojik tepkilerin kaybolması ve edimin alışılmışa dönmesi yalnızca birkaç dakika alır. 10 ya da daha az dakika sonrası kısa süreli yüksek ses patlamalarına maruz kalan insanlar orta derecede ya da az gürültülü sesleri işitenlerle hemen hemen aynı durumdadırlar. Bu 100 desibelin üzerindeki gürültü düzeyleri için bile doğrudur ki bu düzey yaklaşık olarak büyük bir jetin evinizin üzerinde alçaktan uçması ya da dev bir kamyonun bir adım ötenizden gitmesine eşdeğerdir. Gerçekten ağrı, acı ya da fiziksel incinmeye neden olacak ölçüde yüksek olmadığı sürece insanlar gürültüye çok çabuk uyum sağlar ve eğer gösterirlerse bile çok az uyumsuzluk gösterirler. Broadband 1971, Glass ve Singer 1972. Bu etkiyi David Glass ve Jerome Singer'ın bir çalışmalarında görebilirsiniz. Çalışmada bazı insanlar hiç gürültü duymamışlar, bazıları ise 108 desibel düzeyinde ve 23 dakika süreyle kısa gürültü patlamaları duymuşlardır. Şekil 15.1'de görüldüğü gibi yüksek gürültü fizyolojik uyarılmaya neden olmuş fakat bu uyarılma yalnızca birkaç dakika sürmüştür. Dahası 4 dakika sonra yılın aritmetik hesaplamaları sayı takımlarına eşleştirmeyi aç parantez örneğin 68.134 ve 68.243'ün aynı olup olmadığına karar verme gibi kapa parantez, verilen sözcüklerden başka sözcükler türetmeyi yani anagramları ve daha üst düzeyde matematik problemlerini içeren etkinliklerde bütün deneklerin aynı düzeyde başarılı oldukları görülmüştür. Bir kez gürültüye alıştıktan sonra insanlar hemen her işi gürültülü ortamlarda, daha sessiz ortamlarda olduğu kadar iyi yaparlar. Bu bulgunun önemli birkaç istisnası vardır. Donald Broadbent 1968 ve öteki araştırmacılar belirli türden yönetim yani monitoring işlerinin yüksek gürültülü ortamlarda yapılmalarının daha güç olduğunu göstermişlerdir. Örneğin eğer bir kişiden hiçbirinin belirli bir noktadan öteye geçmediğinden emin olabilmek amacı ile 3 göstergeyi gözlemesi istenirse yüksek düzeylerde gürültü edimi olumsuz yönde etkilemektedir. Şekil 15.1. Yüksek sese fizyolojik tepki, güçlü bir ilk tepkiden sonra deneklerin çabucak uyum sağladıkları görülmektedir. Glass ve Singer'ın 1972 bulguları üzerine temellendirilmiştir. Çoğu kez belirli bir zamanda yalnızca bir tek iş yaparız. Bu nedenle gürültünün etkileri oldukça sınırlı olabilir. Öte yandan bazı duyarlı işlerin yüksek gürültüden etkilenen türden izleme, yönetme işleri yani görevleri içerdiklerini anımsatmakta yarar vardır. Bir uçağın pilotu değişik bir dizi aygıtı kullanırken aynı zamanda farklı birçok göstergeyi de izlemek ya da gözlemek zorundadır. Uçuş denetimcilerinin de benzer sorunları vardır. Tipik bir araba sürücüsünün bile aynı zamanda dikkat etmesi gereken birçok şey bulunmaktadır. Bütün bu işlerin özellikle bir pilot ve uçuş denetimcisininkilerin oldukça yüksek gürültülü ortamlarda yapıldığını düşünmek biraz korkutucudur. Gizil güç olarak önemli bir istisna ile kısa süreli yüksek sese maruz kalma çok fazla kötüleştirici etkiye sahip görünmemektedir. Bireysel kontrolün önemi. Ancak bu öykünün bütünü değildir. Glass ve Singer tarafından 1972 yapılan bir dizi deney, yüksek gürültüye uyumun, gürültü bittikten sonra kendini gösteren oldukça büyük bir çaba gerektirebildiğini göstermiştir. Bu araştırmalar bu olumsuz, gürültü sonrası etkilerin, özellikle gürültü bireyin denetimi altında olmadığı zaman ortaya çıktığını göstermektedir. Eğer gürültü kestirilebilir nitelikte ise, aç parantez, her 30 saniyede bir geliyorsa ya da gelmeden önce bir uyarı varsa, kapa parantez, ya da kişi gürültüyü sona erdirebiliyorsa, kötü bir etki gözlenmemektedir. Fakat eğer gürültü tümüyle kişinin denetimi dışında görünüyorsa, gürültü kesildikten sonra belirli bazı edimlerde, yani performans, kötüleşmeye neden olmaktadır. Deneyler yalın fakat oldukça zekice düzenlenmişlerdir. Denekler belli işleri yaparlarken belli bir süre gürültü patlamalarına maruz bırakılmışlardır. Sonra gürültüsüz bir ortamda başka işler yapmışlardır. Kritik değişimleme içinde gürültünün yer aldığı koşulların kişiye bir kontrol duygusu vermesi ya da vermemesidir. Bir çalışmada yüksek ya da düşük düzeyde gürültü patlamalar halinde ya da birer dakika ara ile ya da belirsiz aralarla gelmiştir. Deneklerin iki koşulda da aynı düzeyde gürültü duymalarına karşın iki tür gürültünün etkileri çok farklı olmuştur. Çalışmanın gürültü bölümünde gürültünün yüksekliğine ya da kestirilebilirliğine bağlı olmaksızın bütün gruplar eşit derecede iyi edim göstermişlerdir. Fakat daha sonra çizelge 15.1'de gösterildiği gibi kesirilebilir gürültüyü işitenler, kesirilemez gürültüyü işitenlerden daha başarılı olmuşlardır. Gerçekten kesirilemez düşük düzeyde gürültü, kesirilebilir yüksek düzeyde gürültüden daha fazla hataya neden olmuştur. Bu deneklerin düşük ve yüksek düzeyde gürültülerin aynı ölçüde rahatsız edici olduklarını belirtmeleri gerçeğine karşın böyleydi. Diğer çalışmalarda istedikleri zaman bir düğmeye basarak ya da bunu yapabilecek durumdaki ortaklarına işaret vererek gürültüyü durdurabilecekleri söylenerek deneklere bir kontrol duygusu verilmiştir. Deneklerin gerçekte gürültüyü hiçbir zaman durdurmamış olmalarına karşın bu kontrol duygusu öyle görülüyor ki olumsuz etkileri ortadan kaldırmaya yetmiştir. Ne gürültü sırasında ne de gürültüden sonra edimde bir kötüleşme gözlenmemiştir. Çizelge 15.1. Hata kontrolü için okuma üzerinde kesirilebilir ve kesirilemez gürültü sonrası etkiler. Koşul 1. Gürültüsüz. Hata sayısı 26.9. 2. Düşük, kesirilebilir gürültü. Hata sayısı 27.4. 3. Düşük, kesirilemez gürültü. Hata sayısı 36.7. 4. Yüksek, kesirilebilir gürültü. Hata sayısı 31.78. 5. Yüksek, kesirilemez gürültü. Hata sayısı 40.11. Kaynak Glass ve Singer'ın 1972 verileri üzerine temellendirilmiştir. Kontrolün niçin önemli olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Fakat bu bulgu gerçek dünyada gürültünün etkilerini anlamamızda yardımcı olabilir. Bir kentteki gürültünün çoğu oldukça sürekli ve kesirilebilirdir. Caddelerde araba ve kamyonların sürekli gürültüsü, bazı yerleşim merkezlerinde trenlerin aralıklı gürültüleri ve pek çok insanın neden olduğu genel bir gürültü vardır. Öte yandan bazı gürültüler hem kestirilemez ve hem de kontrol dışıdırlar. Kompresörler, araba egzozları, uçaklar ve radyolardan yayılan ani yüksek sesli müzikler havayı kestirilemez aralıklarla gürültüye boğarlar ve bu nedenle de alışılmış sürekli gürültülerden daha rahatsız edicidirler. Öyle görülüyor ki bu kesirilemezlik gürültünün mutlak düzeyinden daha önemlidir ve gerçekten insanların çoğunun yakındığı da işte bu tür, yani kesirilemez gürültüdür. Uzun süreli sürekli gürültü. Bir çalışma uzun süreli gürültüye maruz kalmanın çok özgün nitelikli kötüleştirici etkilere yol açabileceğini işaret etmektedir. New York'ta bir apartman şehirler arası bir karayolunun kenarına yapılmıştı ve binanın tasarımı nedeniyle içerideki gürültü düzeyleri oldukça yüksekti. Kuşkusuz yere daha yakın katlar yukarı katlardan daha gürültülü idi ve bu durum uzun süreli gürültünün etkileri üzerinde doğal bir deney ortamı sağlamaktaydı. Cohen, Glass ve Singer 1973 binada en az 4 yıl yaşamış çocukların okuma başarılarını ve işitsel ayrım yapma yeteneklerini ölçtüler. Şekil 15.2'de de gösterildiği gibi aşağı katlarda yaşayan çocukların her iki ölçümde de daha kötü oldukları görüldü. Katlarındaki gürültünün derecesi arttıkça daha kötü okuyorlardı ve işitsel ayrımları daha zayıftı. Henüz elimizde kent çocuklarının genel olarak okuma ve işitmede daha zayıf olduklarını gösteren herhangi bir kanıt bulunmamakla birlikte bu çalışma kentte ya da başka yerde yüksek gürültü düzeylerinin ciddi uzun süreli olumsuz etkilere yol açabilmesi olasılığını akla getirmektedir. Şekil 15.2. Bir dairede gürültü düzeyi ile okuma ve işitme becerileri arasındaki ilişki. Cohen, Glass ve Singer'dan 1973. Kişisel alan. Mekanın kişisel kullanımı. Parantez içinde proxemics. Kişiler arası davranışın temel özelliklerinden biri bizi saran yakın mekanın kullanımıdır. Başka insanlara ne kadar yaklaşırız? Başkalarına çok yakın ya da uzak durmanın anlamı nedir? İnsanlar kişiler arası mesafeyi kullanımları açısından farklılıklar gösterirler mi? Bu sorular mekanın kişisel kullanımı, yani proxemics alanına girer. Hall 1959, Sommer 1969. Hall'un 1959'da çalışmasından bu yana bu alanda oldukça çok araştırma yapılmıştır. Bu araştırmalar sonunda genel olarak insanların kişisel alanı kullanımlarında oldukça tutarlı oldukları, ulusal, etnik ve cinsiyete ilişkin farklılıkların bulunduğu ve başkalarına ne kadar yaklaştığımızın çoğu kez duygu ve niyetlerimize ilişkin bazı şeyler anlattığı görülmüştür. Etnik farklılıklar. Farklı kültürlerden insanların başkalarına ne kadar yakın durulacağı konusunda farklı tercihleri vardır. Beyaz Amerikalılar, İngilizler ve İsveçliler en uzak duranlardır. Güney Avrupalılar, parantez içinde İtalyanlar ve Yunanlılar daha yakın dururlar ve Güney Amerikalılar, Pakistanlılar ve Araplar en yakın duranlardır. Watson ve Graves, 1966, Hall, 1966, Liddell, 1968, Summer, 1968. Bu çalışmalar şimdiye kadar az sayıda ülkede yapılmıştır. Fakat farklılıkların bulunduğu ve bunların oldukça tutarlı olduğu açıktır. Ayrıca ABD içindeki etnik gruplar arasında da farklılıklar vardır. Genel olarak seçtikleri uzaklık bakımından beyazlarla siyahlar arasında pek fazla bir farklılık yoktur. İlk sınıflarda siyah çocukların birbirlerine beyaz çocuklardan biraz daha yakın durdukları görülmektedir. Fakat 5. sınıfa geldiklerinde farklılıklar büyük ölçüde kaybolmaktadır. Jones ve Aiello, 1973. Aynı toplumsal sınıftan beyazlarla siyahlar aynı uzaklıkları tercih etmektedirler. Scherer, 1974. Fakat orta sınıftan insanlar birbirlerinden alt sınıfta olduğundan daha uzakta durmaktadırlar. Aiello ve Jones, 1971. Tersine Chicano'lar, parantez içinde Meksika asıllı Amerikalılar ve Latin Amerika'dan diğer insanlar birbirlerine hem beyazlardan ve hem de siyahlardan daha yakın durmaktadırlar. Eğer kişisel uzaklığa ilişkin tercihler bazen önemli sonuçlara yol açmasaydı, bu etnik farklılıklar ilginç fakat önemsiz bilgiler olarak görülebilirlerdi.